Ayrım 28 sayfa 250. Kaskın'ın tahmini doğruydu. Mopes çevre yolu bağlantısına doğru gidiyordu. Kalbi gümbürdeyen, elleri telden sıra sıklam onun ebi de o yöne yöneldi. Adımı asıl burada gözden kaybedebilirdi. Saat 5.30'da çevre yolu bir an önce evlerine varmak için manyak gibi arama kullanan, 100 kilometre hızla giderken önündeki arabayı bir karış mesafeden takip eden sürücülerle doluydu. Ebi trafiğin içine daldı ve Mopes'in ileride sol şeride geçmekte olduğunu gördü. O da sola geçmek istedi ama solundaki kamyonet yol vermedi. Ebi sinyal vererek yaklaşmaya devam etti. Kamyonet arayı kapattı. Kamyonetin şoförü tehlikeli yıldırma taktikleri uyguluyor. Ebi direksiyonu sola kırarken ona yol vermemek için hızını artırıyordu. Korkuyu unutacak kadar adrenalini yükseltmişti Ebi'nin. Mapes'i takip etmekten başka bir şey düşünmüyordu. Direksiyona geçince ağzı bozuk, umursamaz, hiç tanımadığı bir kadına dönüşmüştü. Onlara karşı mücadele veriyordu ve bu ona iyi gelmişti. Kendini güçlü hissediyordu. Testosteron yüklü Ebi dim atıyor. Gazı kökleyip bu sefer kesin bir hareketle kamyonetin önüne kırdı. "Tanrım, bizi öldüreceksiniz," diye bağırdı Katka. "Yakalayacağım bu herifi ne olursa olsun. Ameliyathanede de böyle misiniz?" "Tabii kankus durum, duymadınız mı hiç?" "Aman elinize düşmeyeyim o zaman." "Şimdi ne yapıyor o?" İleride transem yine şerit değiştirmişti. Kallahan tüneline sapağına doğru ilerliyordu. Ebi küfürü basıp sağa kırdı. İki şeridi tek seferde geçip karanlık tünele daldılar. Yanlarından bulanık duvar yazıları uçuştu. Lastiklerin asfalta çıkardığı sesler beton duvarlarla yankılanıyor. Yanlarından vızır vızır arabalar geçiyordu. Tekrar alacaklarını çıktıklarında gözleri kamaştı. Trans-M çevre yolundan çıktı, Ebi de peşinden. Bosna'nın doğusuna, Logon Havaalanı kavşağına gelmişlerdi. Ebi, Mapes'in havaalanına gittiğini düşündü. Ama Mapes bir hemzemin geçitten geçerek batıya döndü. Havaalanından uzaklaşarak arka sokaklara daldı. Ebi arayı biraz açmak için yavaşladı. Çevre yolundaki kovalamaca sırasında yaşadığı adrenalin patlaması dinmişti. Trensen bu mahallede kaçamazdı onlardan. Şimdi asıl mesele yakalanmamaktı. İç limanın rıhtımları boyunca ilerliyorlardı. Tel örgülerin ardından konteynerler dev logolar gibi üst üste dizilmişti. Konteynerlerin diğer tarafından da iskeleler uzanıyordu. Dev vinçler ve limandaki gemiler gün batımında iyice ürkütücü görünüyordu. Trans-M sola döndü, tel örgülerin arasında bir kapıdan geçip limana girdi. Ebi tel örgünü yanına çekip durdu. Bir forklift ile konteynerlerin arasındaki boşluktan bakınca Trans-M'in rıhtımın ucuna kadar ilerlediğini gördü. Mapes arabasına indi, rıhtımda demir atmış 60-70 metrelik bir şilebe doğru yürüdü. Birine seslendi. Az sonra bir adam çıkıp onu gemiye çağırdı. Mapes sürme iskeleden geçerek gemide gözden kayboldu. "Niye buraya geldi?" diye sordu Ebi. "Neden gemiye bindi?" "Aynı adam olduğundan emin misiniz?" "Değilse ikizi Emiti de çalışıyor demektir." O anda Kaskan'ın son yarım saati nerede geçirdiğini hatırladı. "Siz neler öğrendiniz bu arada?" "Arabam çalınmadan önce mi?" Kaskı omuz silkti. Olağan dışı bir şey yoktu. Tıbbi cihaz satıyorlar. Karım için hasta yatağı aradığımı söyledim. Yeni modellerini gösterdiler. "Kaç kişi vardı içeride?" "Üçünü gördüm. Biri teşhir salonuna bakıyordu. İkinci katta iki kişi telefonla sipariş alıyordu. İşini çok seven insanlara benzemiyordu hiçbiri." "Diğer iki katta ne vardı?" "Depo herhalde. O binada peşini düşürecek bir şey yok." Ebi tel örgünün gerisinden mavi transeme baktı. "Mali defterlerine el koydurabilirsiniz. Boss'un 5 milyar dolarının nereye gittiğini öğrenebilirsiniz." "Defterlere el koyduracak dayanağımız yok. Başka ne kanıt lazım ki? Adamın kurye olduğunu biliyorum. Ne iş çevirdiklerini de biliyorum. Sizin ifadeniz yeterli olmaz. Hele bu şartlarda hiç olmaz." Kaskan'ın yanıtı dürüst olduğu kadar acımasızdı da. "Özür dilerim, Ebi. Ama itimat edilecek durumda olmadığınızı benim kadar siz de farkındasınız." Ebi ondan uzaklaştığını, öfkeyle içine kapandığını hissetti. "Doğru diyorsunuz," diye tersledi Kaskayı. "Psikopat Doktor Dimatio'nun zıvalarına kim kulak asar?" Kendini acındırma denemesinin yanına yanıt gelmedi. Ebi de bunun ardından gelen sessizlikle sözlerine pişman oldu. Yaralı, iğneleyici sesi sanki boşlukta asılı kalmıştı. Bir süre konuşmadılar. Yakındaki havaalanından uğultuyla kalkan uçağın gölgesi arabaların üzerinden geçti. Ufuktan kayan güneşin son ışığıyla parıldayarak yükseldi uçak. Jet motorların gürültüsü dinerken Kaska nihayet konuştu. "Size inanmıyor değilim," dedi. Ebi ona baktı. "Bana kimse inanmıyor. Siz neden inanacaksınız?" "Doktor Levi'den ve ölüm şeklinden ötürü." Kaska karanlığın çöktüğü sokağa çevirdi gözlerini. "İnsanlar böyle intihar etmezler normalde. Günlerce kimsenin bulamayacağı bir köşede vücutlarımızın çürüdüğünü düşünmek istemeyiz. Cesedimiz kurtarılmadan bulunsun isteriz. Kararıp şişmeden, tanınmaz hale gelmeden bulunmak isteriz. Ayrıca Levi bir sürü plan da yapmıştı. Karayiplerde tatil, şükran günü için oğluna ziyaret, geleceğe yönelik amaçları vardı." Kaska o anda yanan sokak lambasına titrek ışığına baktı. "Son olarak da karısı Elaine var. Ben kocalarını kaybetmiş kadınlarla sık karşılaşırım. Bazıları şokadır, bazıları acı içindedir. Kimilerinin de üstünden yük kalkmıştır. Ben de karımı kaybettim. Karım öldükten sonra sabahları yataktan sürünerek kalkmak bile başarıydı benim için. Peki Eleğin evi ne yaptı? Taşınma şirketini aradı, eşyadan toplayıp şehir terk etti. Acılı bir işin eşin yapacağı bir iş değil bu. İnsanı suçlu ya da korkmuş olması yapacağı bir iş. Ebi başını saldı. O da Eleğin'in korktuğunu düşünmüştü. Sonra bana Kustel ile Hennessey'den bahsettiniz diye devam etti Kaska. Karşında bir değil birden fazla ölüm olduğunu fark ettim. Aaron Levy ölümü de intihar gibi görünmüyor artık. Bir uçak daha havalandı. Gürültüsü yüzünden konuşmak imkansız hale geldi. Uçak sola yatıp limanın üzerinde oluşmaya başlamış pus tabakasının üzerinden kaydı. Batıya doğru gözden kaybolduktan sonra bile gürültüsü Ebi'nin kulaklarındaydı. Doktor Levy kendini asmamış dedi Kaska. Ebi kaşlarını çattı. Otopsiste doğrulandı sanıyordum. Toksilojide yeni bulgular elde edildi. Tahlil sonuçları adli tıptan geçen hafta geldi. Bir şey çıktı mı? Kas dokusunda süksinilkon bulundu. Ebi vakı kaldı. Süksinilkon. Anestezilerin ameliyattan önce kasları gevşetmek için her gün kullandıkları bir maddeydi. Ameliyathanedeki yararı büyüktü. Ameliyathane dışında kullanılan ise feci bir ölüme yol açardı. Bilinç açıkken felç olmak. Kişi uyanık ve bilinçli olur ama hareket edemez. Nefes alamazdı. Hava denizinde boğulmak gibiydi. Ebi'nin aniden burası kurudu ve yutkundu. İntihar değildi yani. Hayır. Ebi derin nefes alıp ağır ağır bıraktı. Dilini yutmuştu adeta. Aaron ölürken neler hissettiğini düşünmeye dahi korkuyordu. Tel örgünün gerisindeki rıhtıma doğru baktı. Limana süs çökmüş, hayat gibi usul usul iskeleleri pençelerini alıyordu. Mapes gemiden çıkmamıştı. Şilep karanlıkta kara bir gölgeden ibaretti. O gemide ne olduğunu öğrenmek istiyorum dedi Ebi. Niye gemiye bindiğini anlamak istiyorum. Kapıyı hamle etti. Kaska engel oldu, daha değil. Ne zaman? Bir sokak öteye geçelim, orada bekleyebiliriz. Kaska önce gökyüzüne, sonra limanı saran sese baktı. Yakında karanlık çökecek. Ne kadar oldu? Daha bir saat bile olmadı dedi Kaska. Ebi kollarını bedenine sarıp titredi. Hava iyice soğumuş, arabanın camları içeriden buğulanmıştı. İlerideki sokak lambası puslu havada çevresini sarımtırak bir hale getiriyordu. Ne acayip, daha bir saat bile olmadı diyorsunuz. Ama bana bütün gece bekledik gibi geliyor. Bakış açısıyla alakalı. Özellikle mesleğin ilk yıllarında gözetme işleriyle çok uğraştım ben. Kaska'nın delikanlılığını, acemi polis halini yüzünün önüne getirmeyi beceremiyordu Ebi. Niye polis olmayı seçtiniz diye sordu. Bana uygun bir işti. Çok açıklayıcı oldu. Siz niye doktor olmayı seçtiniz? Ebi buğulanmış ön camı elleriyle silip ilerideki konteyner tepelerine baktı. Nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Zor bir soru mu? Cevabı karmaşık. İnsanlığa faydam dokunsun gibi basit bir şey değil yani. Bu sefer Ebi omuz sekti. İnsanlık benim yokluğumu hissetmeyecektir bile. 8 sene okuyorsunuz, üstüne 5 sene daha eğitim alıyorsunuz. Çok önemli bir sebebi olmalı. Cam yine buğulanmıştı. Ebi eliyle silerken burada tuhaf bir ılıklık hissetti. Size bir sebep göstermem gerekseydi bu erkek kardeşim olurdu sanırım. 10 yaşındayken hastaneye yattı. Doktorlarına onların nasıl çalıştığını uzun uzun gözlemleme fırsatım oldu. Kaska onu daha fazla ayrıntı vermesini bekledi. Vermeyince usulca sordu. Kardeşiniz yaşamadı mı? Ebi başını iki yana salladı. Yıllar geçti üstünden. Parmaklarında parıldayan nebe baktı. Gözyaşı gibi ılık dedi içinden. Bir an gerçek gözyaşı dökeceğini sanıp korkuya kapıldı. Kaska'nın sessiz kaldığına sevinmişti. Başka soru cevaplamak istemiyor. Peyton acile götürüldüğü o geceyi gıcır gıcır spor ayakkabılarından kıpkırmızı kan lekelerini gözünün önüne getirmekten çekiniyordu. 10 yaşındaki bir erkek çocuğu için ne kadar küçük görünmüştü o ayakkabılar gözüne. Komada geçirdiği aylar boyunca başında beklemiş. Etinin eriyip gittiğini, kollarını ve bacaklarının büzüldüğünü görmüştü. Ebi öldüğü gece kardeşini kucaklayıp yatağından kaldırmış, kollarında sarılmalamıştı bir süre. Yeni doğmuş bir bebek kadar hafifti. Kaska'ya bunların hiçbirini anlatmadı. Ama adamın bilmesi gereken her şeyi anladığını hissetti. Empati yoluyla iletişim. Adamın böyle bir kabiliyeti olduğunu sanmıyordu. Gerçi Kaska'nın şaşırtıcı bir sürü özelliği vardı. Kaska dışarıya bakarak, "Bence bu kadar karanlık yeter," dedi. Arabadan inip açık kapıdan geçerek konteyner sahasına girdiler. Şile pusun içinde heyula gibiydi. Gemideki tek ışık alttaki lombozların birinden yayılan ürkütücü yeşil parıltıydı. O olmasa terk edilmiş bir gemiye benziyordu. Paletlerin üzerine istiflenmiş kasaların yanından geçerek rıhtıma çıktılar. Sürme iskelenin başına durup denizin şıpırdamasını, çeliğin ve halatların inintilerini dinlediler. Havalanan bir uçağın cıvırtısı ikisini de şaşırttı. Ebi havaya bakıp uçağın ışıklarını görünce sanki sabit duran uçakmış da kendisi zaman ve mekanda yol alıyormuş gibi başı döndü. Az kalsın uzanıp kaskaya tutunacaktı içinden. Hani beklenmedik bir olaylar zinciri beni hayatın bu noktasına getirdi. Kaska Ebi'nin koluna dokundu. Teni sıcak, teması güven vericiydi. Gemiye çıkıp bakacağım. İskeleye çıktı. Henüz birkaç adım atmıştı ki durup tekrar limenin girişine doğru baktı. Kapıda bir çift far belirmişti. Bir minibüs konteyner sahasından onlara doğru ilerliyordu. Ebi kasaların arkasına saklanmaya fırsat bulamadı. Rıhtımın ucundan fırın ışığına yakınlığını vermişti çoktan. Minibüs sert bir frenle durdu. Elini gözüne siper eden Ebi, gözleri kamaşınan pek bir şey göremiyordu ama kapıların açılıp kapandığını işitti. Mıcırlarda ilerleyen ayak sesleri kaçış yollarını tutmuştu. Kaska bir anda yanında belirdi. Ebi onun iskeleden indiğini duymamıştı ama Kaska Ebi ile minibüsün arasına girivermişti bile. ''Bırakın geçelim.'' dedi. ''Olay çıkarmaya gelmedik.'' Farların ışığında silüetleri görünen iki adam sadece bir an duraklayıp ilerlemeye devam ettiler. ''Çekilin.'' diye bağırdı Kaska. Kaska Ebi ile adamların arasında duruyordu. Ebi bundan sonra olanları göremedi. Fakat Kaska'nın bir anda yere çömeldiğini fark etti. Hemen ardından bir el ateş edildi ve arkasındaki beton iskeleden bir çınlama sesi geldi. Kaska ile anda kasaların arkasına sığındılar. Üstlerine açılan ateş tahta parçalarını havaya uçururken Kaska Ebi'nin kafasını yere doğru bastırdı. Sonra üst üste üç el ateş etti. Ayak sesleri geri çekildi. Kısa konuşmalar duyuldu. Sonra minibüsün motoru çalıştı ve tekerleklerin etrafa saçtığı mıcırların sesi geldi kulaklarına. Ebi bakmak için başını kaldırdı. Minibüsün koçbaşı gibi onlara doğru geldiğini dehşet içinde fark etti. Kaska nişan alıp üst üste dört el ateş etti. Minibüsün ön camı parçalandı. Minibüs sağa sola savrularak rıhtıma çıktı. Kaska son bir umutla iki el daha ateş etti. Minibüs durmadı. Ebi farların kör edici ışığını görünce kendine rıhtımlar atıp zifiri karanlığa yuvarlandı. Buz gibi esiyor dalmak çok etkisi yarattı. Tuzlu mazotlu suları ağzından burnundan püskürterek yüzeye çıktı ve çırpınmaya başladı. Rıhtımdaki bağrışmaların ardından muazzam bir şapırtı koptu. Sular kaparıp peşinden ateş açtı. Ebi öksürerek tekrar yüzeye çıktı. Rıhtımın ucunda suda yeşil bir parıltı görünüyordu. Minibüstü. Suya batarken farları iki huzme halinde denizi aydınlatıyordu. Minibüs battıkça huzmeler de karardı. Kaska neredeydi peki? Ebi kendi etrafına dönüp karanlık gözleriyle tartarken kulaç atmaya başladı. Su hala kabarıyor, küçük dalgalar yüzüne vuruyordu. Ebi gözleri yandığından çevresini iyi seçemiyordu. Bir şıpırtı duydu ve birkaç metre ötesinde suların içinden bir baş belirdi. Kaska suyun üstünde kalmaya çabalarken Ebi'ye baktı ve onu kendi başının çaresine bakabileceğini anladı. Sonra başını yukarı kaldırdı, bir takım sesler geliyordu. Gemiden mi, rıhtımda iki üç adam koşturuyor, birbirlerine bağırarak bir şeyler söylüyorlardı ama sözleri anlaşılmıyorlardı. Yabancı bunlar dedi Ebi içinden. Ama hangi dili konuştuklarını çıkaramamıştı. Tepelerinde bir projektör yandı ve sesi yararak denizin yüzeyine kadar indi. Kaska suya daldı. Ebi de. Nefesinin yettiği kadar iskeleden uçağa açık denizin karanlığına doğru yüzdü. Ara ara yüzeye çıkıyor, telaşla nefes alıyor, tekrar dalıyordu. Beşinci kez çıktığında çevresi artık karanlıktı. Rıhtımda şimdi iki projektör dolaşıyor, sis tabakasını bir çift kararlı göz gibi tarayarak uzaklara kolaçan ediyorlardı. Ebi yakında bir şıpırtı, hemen ardından da derin bir nefes duyunca Kaska'nın da çıktığını anladı. Silahım gitti dedi adam nefes nefese. Neler oluyor burada? Yüzmeye devam et, öbür iskeleye. Gece bir anda ışığa boğuldu. Şilep güvertede lambalarını yakmış, bütün rıhtımı aydınlatmıştı. Sürme iskelede bir adam duruyor, biri rıhtımın kenarına çömelmiş, fenerle suları tarıyordu. Onların yanındaki uzun boylu üçüncü adam ise tüfeğini denize doğrultmuştu. Yüz dedi Kaska. Ebi dalıp karanlık suları elleriyle yarmaya başladı. İyi bir yüzücü değildi. Derin sudan korkardı. Şimdi yüzdüğü deniz öyle karanlıktı ki dipsiz bile olabilirdi. Bir nefes daha almak için yukarı çıktı ama ne kadar uğraşsa da yeterli oksijeni içine çekemiyordu. Sakın durma Ebi dedi Kaska. Öbür iskeleye kadar yüz. Ebi dönüp şilebe baktığında iki projektörün giderek daha geniş daireler çizdiğini, ışık huzmelerinin onlara doğru ilerlediğini gördü. Bir kere daha suya daldı. Kaska ile birlikte nihayet karaya çıkabildiklerinde Ebi'nin kolunu kımıldatacak hali kalmamıştı. Yağla yosunla kayganlaşmış kayalara tırmandı. Midyelerin canını acıtmasını aldırmadan diz çöküp suya kusmaya başladı. Kaska onu kolundan tuttu. Bitkinlikten öyle kötü titriyordu ki kaska tutmasa dağılıp parçalanacağını hissetti. Sonunda midesindekilerden kurtulmuştu. Başını güç bela doğrulttu. Daha iyi misin diye fısıldadı kaska. Donuyorum. O zaman sıcak bir yere gidelim. Tepelerinde yükselen rıhtıma baktı. Şu kazıkların yanından çıkabiliriz sanırım. Hadi. Yosunlarda kaya kaya tırmandılar. Rıhtıma önce kaska çıkıp Ebi yukarı çekti. Çömelip bir an soluklandılar. Projektör sis tabakasını bıçak gibi yarıp ışığıyla onları kıskıvrak yakaladı. Ebi'nin hemen ardındaki betondan bir mermi sekti. Koş dedi kaska. Depara kalktılar. Işık huzmesi de karanlıkta zikzaklar çizerek peşlerinden geliyordu. Beton rıhtımlar inmiş konteyner sahasına doğru koşuyorlardı. 4000 yanlarında mermiler patlıyordu. Kocaman ve karanlık bir labirent oluşturan konteynerler tam karşılarındaydı. İlk konteyner sırasının arkasına sığındılar. Demirde çınlayan son birkaç merminin ardından ateş kesildi. Ebi soluklanmak için yavaşladı. Yüzmekten tükenmiş, üzerinde bir kusunca halsiz kalmıştı. Şimdi de öyle kötü tütüyordu ki ayakları birbirine dolanıyordu. Sesler yaklaştı. İki yönden birden geliyordu. Kaska Ebi'nin elini tutup onu labirentin derinliklerine doğru çekti. O sıranın sonuna kadar koştular. Sola döndüler ve koşmaya devam ettiler. Sonra ansızın durdular. Sıranın öteki ucunda bir ışık çaktı. Önümüzdeler. Kaska sağa dönüp başka bir sıraya daldı. İki yanlarında uçurum duvarları gibi konteynerler yükseliyordu. Duydukları seslere göre yön değiştirdiler. O kadar çok dönmüşlerdi ki ibidareler mi çiziyorlar yoksa buradan ilk kez mi geçiyorlar kestiremiyordu artık. Önlerinde bir ışık kımıldandı. Durup geriye dönünce başka bir fener ışığının oynaştığını gördüler. Işık ileri geri kayarak onlara yaklaşıyordu. Önümüzü de arkamızı da kesmişler. Ebi panikle geriye doğru sendeledi. Tutunmak için elini uzatınca iki konteynerin arasındaki boşluğu fark etti. Arasına sıkışabilecekleri genişlikleri boşluk. Fenerin ışığı iyice yaklaşmıştı. Kaskanın kolunu tutup onu da peşinden çekerek o boşluğa sızdı. Örümcek ağlarını yara yara ilerledi. Arkadaki konteynerin duvarına çarpınca durdu. Geçit yoktu. Tabuttan da dar bir boşluğa sıkışıp kalmışlardı. Mıcırlardaki ayak sesleri yaklaştı. Kaska uzanıp Ebi'nin elini tuttu ama paniğini dindirmeye yetmiyordu bu. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Ayak sesleri iyice yakına geldi. Bir adam diğerlerine seslendi. Diğeri anlamadığı bir dilde cevap verdi. Yoksa kulaklarındaki uğultu muydu adamların konuşmalarını anlamaz hale getiren? Yarığın ağzındaki ışık dolaştı. İki adam konteynerin arasındaki boşluğun dibine kadar gelmiş, şaşkınca konuşuyorlardı. Halbuki fenerlerini yarıya tutsalar, avlarını karşılarında göreceklerdi. Biri yere tekme savurunca mıcılar havalayıp konteynerin duvarına çarptı. Ebi korkudan gözlerini kapattı. Fener eninde sonunda saklandıkları aralığa döndüğünde olacakları görmek istemiyordu. Kaska'nın elini iyice sıktı. Kolları bacakları korkudan kas katı kesilmişti. Kesik kesik nefes alabiliyordu. Yere sürtünen ayakkabıların yine mucuları havalandırdığı işitti. Sonra ayak sesleri uzaklaştı. Ebi hareket etmeyi göze alamıyordu. Hareket edebileceğinden de emin değildi. Bacakları kilitlenmiş gibiydi. Yıllar sonra dedi içinden. Burada korkudan taş kesilmiş iskeletimi bulacaklar. İlk hareketi yapan kaskı oldu. Aralığın ağzına doğru ilerledi. Tam başını uzatacaktı ki hafif bir cırs sesi duydular. Bir ışık parlayıp söndü. Biri kibrit çakmıştı. Kaska taş kesildi. Karanlığa sigara kokusu yayıldı. Uzaklardan bir adamın sesi geldi. Sigara içen adam homurtuyla bir cevap verdi ve ayak sesleri uzaklaştı. Kaska kımıldamadı. Birbirlerinin ellerini sımsıkı tutmuş, tek kelime edemeyecek kadar korkmuş halde kımıldamadan beklediler. Peşlerindeki adamlar iki kere önlerinden geçti ama neyse ki onları görmediler. Çok uzaklardan gelen gök gürültüsüne benzer bir gümbürtü oldu. Sonra uzun süre hiçbir ses duymadı. Saklandıkları yerden saatler sonra çıkabildiler. Konteyner sırası boyunca parmak uçlarında ilerleyip rıhtımı kolaçan ettiler. Gece sinir bozucu bir sessizliğe bürünmüştü. Sis kalkmış, şehrin ışıklarıyla aydınlanan gökyüzünde tek tük yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Rıhtım karanlıktı. Adamlar projektörler hatta lombozdan sızan hafif ışık bile ortadan kaybolmuştu. Sadece denize doğru uzanan beton iskeletin silüeti bir de ayın sudaki şavkı görülüyordu. Şilip gitmişti. Ayrım 28, sayfa sonu 260.